Değerli hocam hoş geldiniz bir bölümümüze daha.
Hoş buldum Ahmet Emre.
Bugün bilhassa gençlerde yaşanan, yalnız gençlerde de değil, 7'den 70'e herkesin yaşadığı bir konsantrasyon problemi hakkında konuşmak istiyorum sizle. Bilhassa sosyal medyaya baktığımız zaman sürekli telefonumuza gelen bildirimler olsun, aramalar, çağrılar, her türlü şeyler olsun bizi günlük hayatımızda odaklanmamız gereken şeylerden saptırıyor, bizi alıkoyuyor. Ve tekrardan bizim dikkatimizi toparlamamız biraz zaman alıyor. Hali hazırda yapmakta olduğumuz işe konsantrasyonumuz azalıyor. Bu konuda konuşalım hocam. Bu bağlamda sosyal medyanın etkilerini nasıl aza indirebiliriz?
Şimdi sosyal medyadan kaçınmamız bu devirde olanaksız. Yani çünkü sosyal medya hayatın paralelinde akış gösteren, artık günümüzde vazgeçilemeyecek bir olgu. Kaçınamayız ama bunu nasıl faydalı hale getirebiliriz onu düşünmemiz gerekiyor. Veyahut da sosyal medyada harcadığımız zamanın ne kadarı bizim dünya ahiret işimize yarayacak bilgiler içeriyor. Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Yoksa internete hiç bakmayalım, sosyal medyaya hiç girmeyelim diye bir teklifi mala yutaktır.
Evet. Ben mesela ders çalışmaya başladığım zaman bir 10-20 dakika sonra sosyal medyada kim benim attığım postu like etmiş ona bakasım geliyor sürekli ve bu benim konsantrasyonumu bozuyor. Azıcık 2 dakika bakacağım, 10 saniye bakacağım diyorum ama tekrardan bakmaya kadar bir tekrardan sıfırdan dikkatimi toparlamam gerekiyor ve bu da bana çok mal oluyor.
Evet, zaten büyük problemlerden birisi de bu. Sosyal medya aynı zamanda insanların narsistik özelliklerini de tırmandırıyor. Bunda çok çalışmalar var. İleriki dönemlerde konuşuruz inşallah. Narsistik özelliklerini tırmandırıyor. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar neyi yapacağını iyi tespit etmeleri gerekiyor. Öncelik, hayatındaki öncelikleri belirlemeleri gerekiyor. Ondan sonra diğerlerine vakit kalırsa yapması lazım. Bir insan 30. sırada yapması gereken bir şeyi birinci sıraya alıyorsa hayatı ıskalar. Bundan dolayı Claremont California Üniversitesi'nde zihnin akışıyla alakalı 40 yılı aşkın bir süredir çalışan bir akademisyen var. Mihaili Csikszentmihalyi diye. Kendisi zihnin sağlıklı bir şekilde akışa geçmesi için 3 temel faktör olduğunu söylüyor. 1. Öncelikle bir hedef seçmeniz gerekiyor. Akış tüm zihinsel enerjinizi alır ve bilinçli olarak tek bir yöne yönlendirir. Yani bir hedef seçmen gerekiyor en başta. Yani mesela oturuyorsun, diyelim ki senin o anda ders çalışman gerekiyor. Ama sen ders çalışman gerekirken hedefini saptırıyorsun. Yani bu zihinsel akışını darmadağın edecek bir husus. İkincisi, bu hedefin sizin için anlamlı olması gerekir. Önemsemediğiniz bir hedefe doğru akamazsınız. Zihinsel yoğunluğunuzu oraya doğru veremezsiniz. Anlamlı. Gerçekten hani dil öğrenmem gerekiyor mesela, değil mi? Dil öğrenmesi gerektiği yerde mesela başka bir ülkeye gitmiş, dil öğrenmesi gerekiyor, üniversite okuması gerekiyor veyahut da bir işe girmesi gerekiyor ama bunun içine bir atılım yapması gerekiyor. Ama bu saatlerde oturup sosyal medyada vakit geçiriyor, YouTube'dan film izliyor. Bu intihardır yani. Sosyal olarak insanın kendi hayatını mahvetmesidir.
Ama hocam bazen de faydalı şeyler karşımıza çıkıyor. Tamamen bütün sosyal medyada da kirlenmiş olmuyoruz.
Evet, onu dedim. Yani tamamen kirlenilecek bir ortam değil. Çok faydalı şeyler de var. Lakin yapman gereken şeyleri evet sosyal medyadan yine araştırabilirsin. Oradan bir tecrübe kazanabilirsin. Ama Liverpool maçının özetini izleyeceğim diye giriyorsun. Kemal Sunal filminden 1,5 saat sonra çıkıyorsun. Ne olduğunun farkında bile değilsin yani. Tamamen zihnin darmadağın oluyor. Bir de zihnin toparlanma süreci var. Bir önceki konuşmada dediğimiz gibi. Şu anda ortalama sosyal medyaya harcanan vakit 152 dakika günlük. 2,5 saat. Peki bu insan 2,5 saat sosyal medyaya vakit harcadıktan sonra zihni ne zaman toparlanıyor? Toparlanmıyor. Okuduğunu anlamıyor. Yapacağı işe enerjisini veremiyor. Zihin akış gerçekleştirmiyor. Yani ondan sonra darmadağın bir zihinle bir şeyler başarmaya çalışıyorsunuz. Mesela dil öğrenmeyi bir baz alacak olursak, dil öğrenmede hafızanın taze kalması gerekir. Çünkü yeni kelimeleri, yeni cümleleri öğreneceksiniz. Peki darmadağın olan bir zihinde nasıl bu hafızaya yeni şeyler yükleyeceksiniz? Çok zor. Onun için Mihaili'nin dediği gibi anlamlı bir hedef seçmemiz gerekiyor. Önemsiz bir hedefe doğru akamazsınız. Bu mümkün değil. Birincisi bir hedefiniz olacak. İkincisi bunun sizin için anlamlı olması lazım. Üçüncüsü yaptığınız şeyin yeteneklerinizin sınırında olması size yardımcı olur. Mesela siz çok büyük bir hedef seçtiğiniz zaman bunu başaramazsınız yani. Aşırı büyük bir hedef olursa. Bunda şöyle bir örnek veriyor. Tırmandığınız kaya son tırmandığınız kayadan biraz daha yüksek ve daha zorsa bunu yapabilirsiniz. Ama birinci basamaktan 20. basamağa atlayacağım derseniz bu biraz makulet sınırlarını baya baya zorlayan bir husustur. Bunu yapamazsınız. Ondan sonra başaramıyorum deyip konsantrasyon problemi yaşarsınız. Onun için bir insan hedefini de potansiyeline göre değerlendirmesi lazım. Bediüzzaman bunu biraz açar. Yani ne dunim metol, çok böyle kendine basit bir hedef seç. Çünkü potansiyelin daha fazlasını yapmaya müsaitken daha azını yaparsan burada aslında tam bir başarı elde etmemiş olursun. Ne dünün metol ne de çok afaki hayali ol yani. Realist ol. Evet, hedefini biraz da yükseğe koy. Bunu yapmamız gerekiyor.
Evet, daha önceki konuşmalarımızda da zaten koyduğumuz hedefin realist olmasının da öneminden bahsetmiştik. İnsanları üzmemesi için, insanları mutsuzluğa sevk etmemesi için realist hedefler konulmalı. Bunda da azim ve gayret de devam edilmeli.
Evet. Mesela dijital devrimin etkileri adına Microsoft tarafından kısa süre önce bir araştırma yapılıyor. İnsana 8 saniyelik bir dikkat süresi var. Şimdi telefonların şöyle bir problemi var. Devamlı scroll yapıyorsunuz. Yukarıya bilgiyi böyle kaldırıp indirip duruyorsunuz. Yani çok bir şey sizin dikkatinizi çekmesi lazım ki en fazla ona da 8 saniye kalabiliyorsunuz. Ama bu normal yaşantı böyle değil ki. Yani kitabı scroll yapamıyorsunuz yani. Okumanız gereken bir şey varsa yani ondan ona atlayamıyorsunuz. Zor bir şey bu. Ve bu sizin konsantrasyon sürenizi azaltıyor. Yani Japon balığından yani 10 yıl içinde bu internetin daha yaygın hale, sosyal medyanın daha yaygın hale gelmesinden sonra yani 10 yıl içinde bu konsantrasyon süremiz 4 saniye azaldı. Ve bir Japon balığından da 1 saniye daha kısa. Japon balıkları 9 saniye konsantre olabiliyorlar. Evet, burada şöyle bir problem de var yalnız. Çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Aşırı bir bilgi. Yani gerekli gereksiz her şeyi duyuyorsun, görüyorsun, öğrenmek istiyorsun. Bu da insanın zihnini darmadağın eder. Mesela Avustralya'daki kangurularla alakalı bir problemi sosyal medyada bir haber olarak görüyor musun?
Evet.
Seni çok alakadar ediyor mu?
Hayır.
Ama insanlar okumak istiyor mesela, değil mi?
Evet.
Bu aşırı bilgi yüklenmesi de bir problem.
Sürekli bilgiye maruz kalıyoruz. Yani bir evet. İnternete gittiğimizde yani ilgili, ilgisiz, alakalı, alakasız. Ya sürekli bir de ilgi çekmesi için her şeyi yapıyorlar hocam.
İşte 1986 ile 2001 yılları arasında yapılan bir ölçüme göre 1986'ya nazaran günümüzde günlük 5 kat daha fazla bilgi alıyoruz. 5 kat daha fazla.
Bunların ne kadarı bizi ilgilendiriyor? Soru işareti.
İşte soru işareti. Yani aslında senin zihnini darmadağın edecek bir durum bu. Yani bunun içinde bir futbolcunun sakat olup olmaması, eğer o sevdiğin yıldızların kiminle evli olup olmadığı, nereye gidip gitmediği, bir sürü burada saçma sapan diyebileceğimiz bilgiler de var yani. Hiç böyle seni alakadar etmeyecek, senin dünyada da ahiretine de fayda sağlamayacak bir sürü bilgi var. İşte böyle bir bilgi akışında senin yapman gerekenlere eğer kendini organize edemezsen, kendi zihnini organize edemezsen yapman gerekenleri yapmaya ne konsantrasyonun kalır ne zamanın kalır.
Evet.
Ki bu ileride daha da artış gösterebilir. Evet, dijital ortamda yaklaşık 8 saniyelik bir konsantrasyon sorunumuz var. Zaten Amerika'da da basın endüstrisi bir araştırma yapmış. Amerikalıların %73'ü gazeteleri 2014 yılında bu manşetten aşağısını okumuyormuş. Yani içeriğine bakmıyor. Onun için de insanların içeriği okuyabilmesi için de manşeti oldukça çarpıcı yapıyorlar. Oldukça dikkat çekici, ilgi çekici yapıyorlar. Bazen içeriği okuyorsunuz, bu muydu diyesiniz geliyor. Değil mi? Çünkü okumanız için onu yapıyorlar. Sonra devam edecek olursak, bu teknolojinin aşırı kullanımı duygusal işleme, dikkat ve karar verme süreçlerini birbirine bağlayan beyin sistemlerine zarar veriyor. Amerikan Psikoloji Derneği 2011 yılında bu bulguları destekliyor. Hatta size şunu söyleyeyim. Northwestern Üniversitesi'nde araştırma yapılmıştı IQ üzerine. 1990'lardan sonra kademeli olarak insanların IQ'su düşüyor. IQ'da bir zayıflama var.
Çok ilginç bir bilgi.
Norveç'te de yaptılar bunu. Askerlerin üzerinde yaptılardı. Ben bir kere bunun makalesini yazdım. Düşüyor aslında. Ben bunu bazen akademik yayınlarda da fark edebiliyorum. Günümüzdeki akademik yayınları okuduğum zaman yani zihinler karmaşık gibi geliyor bana. Tam böyle anlatacağını anlatamıyor insanlar. Daha böyle biraz daha geriye gittiğimiz daha berrak bir zihinle yazılmış metinler görüyorum. Çünkü zihni zorlamıyorsunuz. Sizin yerinizde evi süpürecek bir robotunuz var. Sizin yerinize yolu bulacak bir navigasyon sisteminiz var. Sizin yerinize not alacak bir cep telefonunuz var. Yani siz kendinizi zorlamıyorsunuz artık yani. Sizin yerinize ileride robotlar çalışacak belki. İşte bu durumu nasıl koordine edeceğiz? Bir mesele de bu.
Evet, zihnimizi kullanmaya zihnimiz geriliyor.
Köreliyor. Evet. Yani köreliyor. Siz yapmıyorsunuz artık, sizin yerinizde teknoloji yapıyor. İşte bu da şöyle bir problem doğuruyor. Zaten olgunlaşma yaşı biraz ilerledi günümüzde. Artık 25 yaş deniliyor, değil mi?
Evet.
Yani bundan bir 20-30 sene öncesine gittiğiniz zaman 20 yaşındaki insanların yaptıklarını şu anda daha ileriki yaşlardaki insanlar yapamıyor, düşünemiyor dahi. Çünkü zihnen olgunlaşamıyorlar. Olgunlaşmanın ertelenmesi denen bir problem de günümüzde var. Şimdi ciddi meseleleri düşünemiyorlar. Mesela evlilik ciddi bir meseledir. Din ciddi bir meseledir. Çalışmak ciddi bir meseledir. Konsantre olamayınca bunların hiçbirisini yapamazsınız. Ve o muhakemeye erişecek olgunluk seviyesine gelmeden de bunların üzerine titizlikle duramazsınız. Mesela tarihen birkaç örnek vereyim. Zeki Velidi Togan Göktürk tarihini yazdığında 19 yaşındaydı. Buhari'nin ilk telifi daha sakalları yeni çıkmaya başladığı zamandı. Taberi de ilk kitabını 19 yaşında yazıyor. Suyuti de 16 yaşında Besmele üzerine bir risale yazıyor. Bediüzzaman doğuda alimlerle münazara ettiği zaman da 16-17 yaşında. Aşiret reisinin karşısına çıkıyor, namaz kıl diyor yani. Daha 16-17 yaşında. Yani 16-17 yaşındaki bir insan günümüzde lügat ezberler mi sence?
Zor, evet.
Lügat ezberliyor. Yani nereden aklına geliyor ki gidip lügat ezberliyorsun, kamusu yani? Değil mi? Burada bir şey var yani. Geç olgunlaşma dönemi var.
Ben de bir dergide okumuştum hocam. Bilimsel bir yapılan araştırmaya göre sosyal medyaya maruz kalan ve sosyal medyada değil, tabletle oynayan, o oyuna maruz kalan küçük yaştaki çocuklarda konuşma yaşı artmış. Mesela normalde 1-2 yaşında konuşmaya başlayacak olurlarsa bu maruz kaldıkları sürece göre 3-4 yaşına kadar ilerleyebiliyormuş yani.
Tabii olabilir. Evet. Şimdi bu problemler yeni problemler aslında. Aslında sosyal medya daha yeni yeni hayatımıza giriyor. 10 sene denilebilir.
Evet.
10 sene, 12-13 sene Facebook'la birlikte yeni yeni hayatımıza girdi diyebiliriz. Bunu ilerleyen süreççilerde ne olur? Allahu alem. Yani ona göre tedbirler alınır mı? Ona göre farklı bir pedagoji geliştirilebilir mi? Bu ileriki dönemlerde belli olacak bir şey ama Amerika'da da bunun sıkıntısı yaşanıyor. Mesela Forbes dergisinde de çıkmıştı. Amerikan Senatosu'nda konuşuldu bu. Gençlerde ergen bunalımına sebep oluyor. Mesela Twenge vardır. San Diego State Üniversitesi'nde profesör. 1996 yılından sonra doğan gençleri iGeneration deniliyor. Yani internet nesli. Bunun böyle tam kendine geldiği dönem 2010 yılları. 2010-2015 yılları arasındaki yapılan bir araştırmaya göre 10 ve 14 yaşında kız çocukları daha önceye nazaran 3 kat daha fazla kendine zarar vermişler. Neden? Yani ergen bunalımı var. Yani eskiden o yaşlarda hayatta dair hiçbir sıkıntınız olmazdı. Bir şey dert etmezdiniz. Ama şimdi çok fazla size ödev yüklenebiliyor. Ve bu size yüklenen ödevler ne kadar hayatınız için gerekli? Mesela kız çocuklarına görünümün düzgün olacak, zayıf olacaksın, güzel olacaksın, saçın şöyle olacak, burnun böyle olacak, gözün böyle olacak, dişin böyle olacak. Olmadığı zaman beden memnuniyetsizliği meydana geliyor.
Evet.
Ondan sonra da bu da antisosyal davranışlara sebep oluyor. İşe gidemiyor, okula gidemiyor, hayata atılamıyor. Çünkü kendini ideal bir bedende hissetmiyor. Bu depresyondur ondan sonra. Çok var böyle. Güzel bir okulda okurken ergenliğe tam geldiği zamanda bu tip sıkıntılar yaşayıp da akademik, yani akademik derken illa üniversite değil, akademik düşüncesi geriye doğru giden insanlar var. Çünkü insanlar olgunlaşmasını ileriki dönemlere taşıdılar dedim ya, ama hormonlar çalışıyor. Hormonlar çalışıyor. Zihin tam oturmamış. Hormona göre hayat yaşarsanız ne olur?
Başarısız oluruz. Evet.
Çok sıkıntılı bir hayat yaşamış olursunuz.
Evet.
Dengeli gitmiyor.
Evet hocam, bugün de mesela Instagram'a girdiğim zaman herkes mutlu. En mutlu anlarını paylaşıyorlar. Herkes her zaman parti yapıyor ve sanki mutsuzluk denen bir şey yok. Ve herkes yakışıklı veya güzel, en güzel anlarını paylaşıyorlar. Bu da şunu meydana getiriyor. Ben de mutlu olmam lazım. Benim de onlar gibi güzel görünüşe veya yakışıklı görünüşe sahip olmam lazım. Ve bunun üzerine çalışıyorum. Öyle olamayınca bunalıma giriyorum vesaire vesaire. Yani bu da işte bu jenerasyonu çok etkiliyor. Bir depresyon hali çıkıyor dedi. dediğiniz gibi.
Bunun tabii fear of missing out dediğimiz problemde bir yönü var bunda. Yani hayatını kaçırdığını hissetme. Yaşanan haberleri, gelişmeleri, bilgileri, bilmediği şeyleri kaçırdığını hissetme. Başkaları gibi popüler olamadığını zannetme. Yani buradan bir anksiyete, yetersizlik, sinirlilik karışımı bir sorunun ortaya çıkması. Değil mi?
Evet.
Mesela bu sonradan bunlara dair bazı çalışmaları da aktaracağım. Burada mesela süperstarları insanlar model almıyor. Kendi akranlarını model alıyor. Kendi sınıfındaki insanın paylaşımlarını da onu daha çok etkiliyor. Yapılan araştırmalarda görülüyor. Yani o nasıl davranıyor? O oraya gitti. O şunu yaptı. O bunu yaptı. Ben yapamadım. Ben geri kaldım. Ben kaçırdım dediğinizde siz bir şey sahip olsanız bile lezzet alamıyorsunuz.
Evet.
Lezzet alamıyorsunuz. Biraz da bu yaşadığımız kültürün etkisi. Yani Peter'im Sorokin'in dediği gibi biz kahraman kültürdeyiz. Prometheus. Herkes Batman. Herkes Superman. Herkes Spiderman. Bunlar haliyle herkesin kral olduğu yerde çatışma olur. Evet. Şimdi devam edecek olursak bu şeyde başkalarının ne yaptığını görmek için takıntılı bir şekilde sosyal medyayı kontrol etmek mesela FOMO'nun belirtileridir.
FOMO ne hocam?
Fear of missing out. Bir şeyleri kaçırdığını hissetme.
Evet, evet.
Yani bunu Technological Forecasting and Social Change'de çıktı bu. Bir rapor 2021 yılında. Ne yaptı? Nereye gitti? Ne yedi? Ne giydi? Tamam mı? Yani takıntılı bir şekilde bunları takip etmek. Kişinin hayatını sosyal medyada başkalarının yaptıklarıyla karşılaştırdığında olumsuz duygular yaşaması. Mesela bu FOMO'nun belirtilerinden birisi. Amerika'daki evliliklerin kimi eyaletlerde %70 sebebi, bitme sebebi sosyal medya. Bunu sadece evlilikte ihanet olarak görmeyin. Evliliğe konsantrasyonu azalıyor insanların. Neden? Başkasının eşini, başkasının beyni ona neler yaptıklarını gördüğünde, kendi beyi veya eşi onları yapmadığını görünce evlilik konsantrasyonu azalıyor insanların.
Evet hocam çok doğru.
Kendi hayatlarını mukayese etmeye başlıyorlar bundan sonra. Ama sosyal medya dediğiniz hayatı bir karesini dondurmadır. Yani onu gördüğünüz zaman her karesi öyle manasına gelmiyor ki.
Evet.
Ya gelse bile yani. Siz kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz. Başkalarıyla hep mukayese yaparaktan kendi halinizi irdelemeye başlıyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey. Üçüncüsü bu FOMO'nun belirtileri sosyal medya yüzünden zihinsel olarak tükenmiş hissetmek kendini. Şimdi sosyal medyada bir linç kültürü var değil mi?
Evet.
Aynı zamanda insanlarla direkt iletişime geçtiğiniz için yüzünüze söyleyemeyecekleri şeyleri rahatlıkla size söyleyebiliyorlar mı?
Evet.
Siz birini ikisini duymuyorsunuz. Geri kalanlar sizi demoralize edebilir.
Evet.
Sininizi artırabilir. Veyahut da sizi o kadar beğenirler ki normal hayatta da herkesin sizi süperstar kabul ettiğini zannedersiniz. O ortamdan çıktıktan sonra. Ama hayat öyle bir şey değil.
Evet.
Hayat öyle bir şey değil. Bu da insanda ister istemez paralel bir hayat yaşamasına sebep oluyor. Yapması gereken şeyleri yapmasını lüzumlu olduğu bir real hayat, bir de kendisini çerçeveleyen bir sosyal medya hayatı. Bazen biri birine denk düşmüyor. Hatta çoğu zaman denk düşmeyebilir yani. Bu da insana bir yorgunluk hissi verecektir. Oklahoma Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde sosyal psikolog ve doçent olan Erin Fogel'a göre FOMO'nun diğer belirtileri şunlardır. Aşırı programlama, her zaman her yerde olmaya çalışmak. Yani hiçbir şeyi kaçırmamam gerekiyor. Her zaman her türlü bilginin bende olması lazım. Her türlü faaliyete katılmam gerekiyor. Her türlü zevki almam gerekiyor mesela. Başkalarından uzaklaşma. Belirli bir süre sonra da bundan sonra başkalarından uzaklaşabilirsiniz.
Evet hocam, mesela sosyal medyada da TikTok, Instagram gibi, Shorts gibi YouTube'daki daha çok bilgi almak için bizde yukarı doğru kaydırmak eğilimi oluyor. Ne kadar çok kaydırırsak o kadar çok bilgi alırız ve bir şeylerden habersiz olmayız gibi bir eğilim oluyor. Yani bu da muhtemelen onun belirtileridir.
Tabii. Şimdi başkalarından uzaklaşma yalnızlığa iten bir şeydir. Yale Üniversitesi'nde yalnızlık alanında bir profesör var. İleride inşallah onun çalışmalarını da aktaracağız. Yale Üniversitesi'nde şu anda diyor gençlerin %70'i yalnız diyor. Yalnız psikolojisine sahip. Bakıyorum diyor, yemek alıyorlar, hepsinin kulağında bir kulaklık, elinde bir cep telefonu, hiç kimseyle göz temasında bulunmuyorlar diyor. Yanındaki masadaki bir insanla konuşmak yerine sosyal medyadan bir video izlemeyi, vaktini daha iyi değerlendirdiğini zannediyor öyle yaptığı zaman. Bu da aslında ruhen insanı zamanla yalnızlaştırıyor. Yani çok kalabalık bir görüntü veriyor size ama ruhen siz yalnızlaşıyorsunuz.
Evet.
Evet, fiziksel yorgunluk hissetmek, üzgün, endişeli veya depresif hissetmek, konsantrasyon güçlüğü ve uyku sorunu. Bakın, uyku sorunu da günümüzdeki en büyük sorunlardan birisi. John Hopkins de yine bu konuyla alakalı araştırma yaptılar. Uyku mesela şöyle bir şey. Şimdi bir insan belirli promilin üstünde alkol aldıysa trafiğe çıkması yasak mı?
Yasak.
Peki uykusuz kaldığında trafiğe çıkmasını kontrol edecek bir sistem var mı?
Yok hocam.
Alkoldan daha tehlikeli mi?
Bazen evet.
Çünkü belirli bir süre uykusuz kaldığınızda konuşmalarınızı aynı sarhoş gibi, ne dediğiniz bile anlaşılmıyor. Böyle zihniniz çalışmıyor çünkü. Büyük bir konsantrasyona problemine itiyor bizi uykusuzluk.
Evet, çok tehlikeli olabiliyor. Mesela araba sürerken eğer uykusuzsak yani çok tehlikeli.
Ama sadece araba mesele değil. Mesela sosyal medyayı takip ettiniz, sinirlendiniz, kızdınız, orada sonra uyudunuz, zihniniz yine onu hemen dinlemiyor. Sabah kalktığınız zaman mesela az uyuduysanız, kalitesiz uyuduysanız gözünüz açık, uyandım zannediyorsunuz. Ama beyninizin arka tarafı uyuyor. İlk iki dersi hiçbir şey anlamıyorsunuz. Çünkü gözünüz açık olmasına rağmen beyniniz uyuyor zaten.
Evet.
Beyniniz uyuduğu için aslında o zamanı kaçırmış oluyorsunuz siz. Bu iyi dinlenemediğinizden oluyor. Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerime indirdiği bir husus boş değildir elbette. Dinlenesiniz diye size uykuyu verdik diyor. Evet, bir sıkıntı bu ama bunun daha fazla detaylarına başka bir konuşmamızda gireceğiz inşallah. Bir dahaki konuşmamıza müstesyenlik problemi üzerinde duralım.
Teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun, siz de.